Ayrım 2.
Babalarının tanrılar tarafından cezalandırılmasından sonra Tantalos'un oğlu Pelops'la kızı Niobe ülkelerinden uzaklaştılar. Pelops, Mora Yarımadası'na gitti. Bir at arabası yarışmasına katıldı. Kral bu yarışmanın birincisine hem kızını hem de tahtını veriyordu. Pelops bu yarışmayı kazandı ve kralın kızı Hipodamia ile evlendi. Niobe ise Yunanistan'a giderek Tebay kralı Amfion ile evlendi. Amfion, güzel sanatlarla, özellikle müzikle ilgilenen ve çok güzel lir çalan bir gençti. Kralın ağabeyi ise spor düşkünü, güçlü bir erkekti. Bir gün Tebay kentine bir duvar yapılacaktı. Kralın kardeşi oflaya puflaya taş taşırken, kral Amfion lirinin tellerine dokundu ve taşlar teker teker yürüyerek gidip Tebay kendi duvarlarını yaptılar. İşte bu kentte Niobe ile Amfion'un 6'sı erkek, 6'sı kız, tam 12 çocukları oldu. Bir gün Tanrıça Leto adına bir şölen yapılıyordu. Niobe bu şölende Tanrıça Leto'nun, Artemis ve Apollo'nun yalnızca 2, oysa kendisinin 12 çocuğu olduğunu söyleyerek övünmek istedi. Bu işe o kadar kızdı ki Tanrıça Leto hemen çocukları Apollon'la Artemis'i göndererek 12 çocuğu birden oklarla öldürttü. Bu beklenmedik acıya dayanamayan kral Amfion hemen canına kıydı. Niobe de üzüntüsünden olduğu yerde taş kesildi. Ama yine de o taş olmuş gözlerinden akan yaşlar yüzünden süzülerek yere dökülmeye devam ettiler. Buna dayanamayan rüzgarlar Niobe'nin yüzünden gözyaşlarını silmek istediler. Ama başaramayarak damlaları Niobe'nin yurdu İzmir'e ulaştırdılar. Bugün İzmir yakınlarındaki Manisa Dağı'nda bir kaya vardır. Bu kayanın üzerinden sular sızmaktadır. İşte bu sular rüzgarların taşıdıkları Niobe'nin dinmeyen gözyaşlarıdır. Bugün o kayaya eskiden olduğu gibi hala Niobe Kayası deniyor. Bu kaya Anadolu analarının yavrularına olan bağlılıklarını bıkmadan, usanmadan insanlığa anlatmaya hala devam ediyor.
Telefos Efsanesi. Bazı efsaneleri arkeolojik bulguların dışında yazılı eserlerden ya da dünya tarihçilerinin bıraktıkları belgelerden öğreniyoruz. İşte Telefos efsanesi bunlardan biri. Ünlü tarihçi Pausanias'ın bıraktığı belgeler Telefos efsanesine kaynaklık etmektedir. Pausanias İzmirlidir. İsa'dan sonra 2. yüzyılda Bergama'ya gelmiş, burada efsanemizin kahramanlarından biri olan Age'nin mezarını görmüş ve mezarın üzerinde de çıplak bir kadın heykeli bulunduğunu söylemiştir. Bu söylence niteliğindeki Telefos efsanesinin doğrulanmasına yetmiş bir kanıttır. Efsane şöyledir. Bir gün Herakles, Mora Yarımadası kralı Alios'a konuk gider. Kralın güzel kızı Age'yi kendisine aşık edip onunla arkadaşlık kurar. Ve bu arkadaşlıktan Age'nin bir çocuğu olur. Bu Age için bağışlanmaz bir suçtur. Çünkü kralın bu güzel kızı Athena tapınağının bir rahibesidir ve sonsuza kadar evlenmemesi gerekmektedir. Bu yüzden Age çocuğu Telefos'u doğurduktan sonra onu götürüp bir çınar ağacının kovuğuna bırakır. İşlediği suç duyulduğu için rahipler Age'yi yakalarlar ve diri diri bir tabutun içine koyup tabutun kapağını da çivilerle çaktıktan sonra denize atarlar. Fakat tanrılar Age'ye yardım ederler. Tabut dalgalarla Bergama kıyılarına kadar gelir. Ve kral Misa'nın adamları tarafından kurtarılır. Kral Misa, Age'yi kendisine evlat edinir ve onu kendi öz kızı kadar sever. Bu arada Telefos ise bırakıldığı kovukta bir aslan tarafından emzirilerek büyütülür. Ve aradan yıllar geçer. Kocaman bir delikanlı olunca arkadaşlarıyla birlikte annesini aramaya başlar. Bir gün yolu Misa ülkesine varır. Misa ülkesi bugünkü Çanakkale ve Bursa kentlerinin bulunduğu yerdir. Orada Misalılarla bir savaş yapılır ve bu savaşı Telefos kazanır. Annesi Age'yi de kralın kızı olduğu için kendisine eş olarak seçer. Ama evlenecekleri gece kocaman bir yılan odalarına girer, Bunu bir uğursuzluk olarak sayan Kral Telefos, Age ile evlenmekten vazgeçer. Bu sırada Kral Teotrad da ölmüştür. Telefos onun yerine de kral olur. Bir gün Troya Savaşı'na giden Akalarla Bergama kıyılarında çarpışmaya katılır. Ve bu çarpışmada gemiden çıkan Akilleus adlı biri ansızın Telefos'u kargısıyla yaralar. Savaş bitmiş ve Telefos ülkesine dönmüştür. Ama doktorların bütün çabalarına karşın kralın yarası geçmemiştir. Yarayı iyi edemeyen kahinler sonunda çıkar yolun Akilleus'u bularak ondan yardım istemek olduğunu krala söylerler. Telefos Akilleus'u bulmak üzere Troya'ya gider. Efsanenin daha sonrası için söylenceler ve tarihçi Pausanias bize bundan başka bilgi vermiyor. Bu nedenle Kral Telefos'un Akilleus'u bulup bulmadığını, yarasının iyi olup olmadığını ve nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Yalnızca İzmirli tarihçi bu efsanenin varlığını bize Bergama'da gördüğü mezarla kanıtlıyor. Paris ile Onyon. Paris, Troya kralı Priamos'un oğludur. Ve çok cesur bir insan olmasından ötürü ona bu ad verilmiştir. Başka kaynaklar Paris'in öteki adının da Alexandros olduğunu söylüyorlar. Paris sözcüğü Latin ya da Grekçe bir sözcük değildir. Halikarnas balıkçısı Paris sözcüğünün Anadolu'nun unutulmuş olan dillerinden birine ait olduğunu söyler. Paris'in öyküsü şöyle. Bir gün Troya kralı Priamos'un bir oğlu dünyaya gelir. Bu çocuk Paris'tir. O gün kahinler bu çocuğun büyüdüğü zaman Troya'nın başına bir felaket getireceğini, bu nedenle de Troya'nın çökebileceğini Priamos'a söylerler. Kral kahinlerin sözlerine inanarak oğlu Paris'i bir gece İda Dağı'na yani Kaz Dağı'na bıraktırır. Çocuğu İda Dağı'nın orman perisi olan Onyon görür ve hemen ona aşık olur. Orman perisi Paris'i çok sever ve güzel bir düğünle evlenirler. Ama bir süre sonra Paris güzel Helen'i görür, onu kaçırır ve orman perisi Onyon'dan ayrılır. Daha sonra girdiği Troya Savaşı'nda dövüşürken Philoctes'in attığı zehirli bir okla yaralanıp hastalanır. Hemen Onyon'a koşar, kendisine yardım etmesi için yalvarır. Kendisini bırakıp güzel Helen'le birlikte olduğu için ona çok kızgın olan peri kızı ona yardım etmek istemez. Ama daha sonra onun bu zavallı haline daha fazla dayanamayıp acır ve yardım etmeye karar verir. Paris'i bulmak için Troya'ya gittiğinde onun ölmüş olduğunu öğrenir. Bu acı orman perisi Onya'yı öylesine yıkar ki bu acıya daha fazla dayanamayıp kendini öldürür. İşte Paris'in öyküsü. Önce birbirlerine sırt çeviren ama daha sonra birbirlerinin yardımına koşmak isteyen bu iki gencin lirik öyküsünden kaynaklanır. Açıklamalar. Helen, Zeus ile Leda'nın kızıdır. Troya kralının oğlu Paris tarafından kaçırılması, Troya'ya karşı savaş açılmasına sebep oldu. Şairler için Helen, vefasız, baştan çıkarıcı, çok güzel bir kadın sembolüdür. İda Dağı. Troya'da ana tanrıca, Kibele'nin oturduğu, Paris'in büyüdüğü yer. Bugünkü Edremit Körfezi'nin kuzeyindeki Kaz Dağı. Priamos. Laomedon'un oğlu. Troya'nın son kralı ve Paris'in babasıdır. Gordion. Bugünkü Polatlı kentinin kuzeyinde Gordion adında bir kentin harabeleri vardır. İşte burası Lida kralı Midas'ın ülkesiydi. Gordion kentinin şöyle bir öyküsü var. Bir gün kentin büyük kahini Frigya'nın başına geçecek kralın ertesi gün saman yüklü bir arabayla geleceğini duyurur. Halk bütün gece uykusuz kalarak başlarına gelecek kralı merakla beklemeye başlarlar. Midas'ın babası Gordion bir çiftçidir ve mallarını satabilmek için erkenden arabasına yükleyip kentin yolunu tutar. Kente vardığında pazar yeri bomboştur ve ortalıkta kimseler yoktur. Onu gören halk, kahinin söylediği kralın Gordion olduğunu düşünür ve onu kral ilan ederler. Çiftçi Gordion, hiç beklemediği anda kral olunca onun her şeyi olan yük arabasını elden çıkarmaya gönlü el vermez ve onu da beraberinde tapınağa götürür ve oraya armağan eder. Arabanın okuna bağlı olan boyunduruk öylesine bir kör düğümle bağlanmıştır ki onu açacak kişinin değil Gordion'da, koca Asya kıtasında bile bulunmayacağı söylenir. Hatta Asya kıtasını bu düğümü çözecek kişi yönetecektir diye de bir söylenti yayılır. Bir gün Büyük İskender kör düğümü çözmek için Gordion'a gelir. Bütün uğraşmasına rağmen düğümü çözemez ve kılıcıyla kör düğümü keser. İşte çiftçi Gordion'un öyküsü arabasının boyunduruğundaki kör düğümden kaynaklanarak da Büyük İskender'e kadar varmış ve İskender'in de ilgisiyle günümüze kadar gelmiştir. Philemon ile Baukis, Ihlamur ile Çınar'ın öyküsü. Yunan efsanelerinin yanında Anadolu'ya ait efsanelerin bir başka ayrıcalığı vardır. Anadolu efsaneleri duygu ve insancılık açısından ayrı bir özellik gösterirler. Buna en yakın örneklerden biri de Philemon ile Baukis yani ıhlamur ağacı ile çınar ağacının efsanesidir. Bir zamanlar Bergama çevresindeki dağlardan birinde ulu bir ağaç varmış. Bu ağacın özelliği yarı gövdesinin çınar, öbür yarı gövdesinin de ıhlamur ağacı olmasından ileri gelirmiş. Yöre halkı bu ağacı birbirine anlatır ve ona dair çeşitli öyküler bulunduğunu söylermiş. Bu öykülerden en yaygın olanlarından biri şu. Tanrı Zeus, Olimpos dağında sıkıldığı günlerde Hermes'i de yanına alıp insan görünümüne girerek köyleri, kentleri dolaşırmış. İşte böyle günlerden birinde Frigya dolaylarında bir kente gitmiş ve hangi evin kapısını çaldıysa hiçbiri açılmamış. Tanrı konuğu olarak bu kente gelen insanlara bütün kapıların kapalı olamayacağı varsayımından hareket ederek kentteki bütün evleri dolaşmaya karar vermiş. Daha önce de olduğu gibi yine hiçbir kapı kendisine açılmamış. Ta ki en son gittiği yoksul, yıkık, dökük bir kulübe Zeus'la Hermes'e kapılarını açmışlar. Bu ev Baukis ile Philemon adlı yaşlı bir karı kocanın eviymiş. Evlerinde ne hizmetçileri ne de öyle konuk ağırlayacak eşyaları varmış. Zeus ile Hermes'i güler yüzle evlerine konuk etmişler. Hemen ellerinde olanla onlara yemek yapmışlar. Temiz havlular çıkarıp ellerini yüzlerini ayaklarını yıkadıktan sonra ortadaki iki tahta sedir üzerine serdikleri çuhalarla onları dinlenmeleri için yatırmışlar. Bir ara Philemon büyük bir testi içinde sofraya şarap getirmiş ve konuklarına sunmuş. Kupalar durmadan boşalıyor, Philemon da onları dolduruyormuş. Ama bir ara bakmış ki şarabın bitmesi gerekirken hiç arkası kesilmiyor. O kupalara testiyi eğdikçe durmadan şarap dökülüyormuş. İşte o zaman Philemon'la karısı bu iki konuğun Tanrı olduğunu anlamışlar. Ve önlerine eğilerek bir kusur yaptılarsa bağışlanmalarını istemişler. Tanrı Zeus ayağa kalkmış ve demiş ki, "Hadi bakalım gelin benimle." Ve hep birlikte Zeus'la Hermes önde, Philemon ile Baukis arkada bir tepeye tırmanmaya başlamışlar. Tepeden aşağıya baktıklarında tüm kent sular altındaymış. Yalnızca iki ihtiyarcının yaşadıkları o küçük kulübenin yerinde mermer bir tapınak gözüküyormuş. Zeus ihtiyarlara dönerek, "Ey Philemon ile Baukis, bana gösterdiğiniz konukseverliği ödülsüz bırakmayacağım. Dileyin benden ne dilerseniz," demiş. İki ihtiyar aralarında konuştuktan sonra Zeus'a şöyle demişler. "Biz ikimiz de yaşlı insanlarız. Birbirimizden hiç ayrılmadık. Bu yüzden bize birbirimizin acısını göstermemek için ikimizi de aynı günde ölüme gönder." Zeus yaşlı karı kocanın bu dileklerini kabul etmiş. İki ihtiyar yıllarca tapınağın bekçiliğini yaptıktan sonra bir gün ikisi birden ölmüşler ve gömüldükleri yerden bir ağaç sürgün vermiş. Bu ağacın yarısı Baukis, yarısı da Philemon'muş. Yani bugünkü çınar ağacı ile ıhlamur ağacı. İşte Bergama yöresindeki dağdaki bir yanı çınar, bir yanı ıhlamur olan tek ağaç bu iki ihtiyarın efsanesini anlatır. Selene ile Endimion. Çınar ve ıhlamur öyküsünde olduğu gibi Endimion efsanesini de bir ozanın dizeleri dile getiriyor. Bu ozan, Teoklitos'tur. Sicilyalı olduğu söylenmektese de Ozan çocukluk ve gençlik dönemlerini İstanköy'de geçirmiştir. Teoklitos'un anlattığı efsane Menderes Irmağı yanındaki Beşparmak Dağları'nda geçer. Menderes Irmağı, Büyük Menderes'tir, kendi adıyla anılan ova içinde akarak ve ay biçiminde kıvrımlar çizerek Bafa Gölü'ne dökülür. Bafa Gölü, açık havalarda bir gümüş tepsi gibi parlar. İşte Endimion ile Ay Tanrıçası Selene'nin öyküsü burada geçer. Endimion efsanesine ilişkin Homeros'ta şöyle bir dize vardır. Parlak ayın çevresinde sayısız yıldız. Rüzgarsızken duru gökyüzü nasıl yanarsa ışıl ışıl. Bütün doruklar, sivri kayalar ve çayırlar nasıl serilirse göz önüne. Gökler yırtılıp da açılır. Tekmil yıldızlar görünür. Ferahlar yüreği çobanın. Bütün efsane belki bu birkaç dizeden oluşmuştur. Efsane şöyledir. Bir zamanlar bir elin parmaklarına benzeyen ve bu yüzden Beş Parmak Dağı diye adlandırılan Latmos'ta bir çoban varmış. Bu çobanın kavalından ve kayadan kayaya zıplayıp duran kalın boynuzlu, sakallı, kara keçilerinden başka hiçbir şeyi yokmuş. Keçiler dağlarda yayılırken çoban Endymion yüksek bir kayanın üzerine uzanır ve kavalıyla yalnızlığını dile getiren şarkılar çalarmış. Bütün yaşamı keçileri ve kavalı arasında geçen bu yalnız adama bir gece çimenler üzerinde uyurken ay tanrıçası Selene aşık olmuş. Ve o günden sonra da ışıklarıyla Endymion'u sararak onu kollarına almaya başlamış. Böylece Selene ile Endymion her gece buluşmaya başlamışlar. Onların birlikte olmadığı geceler Beşparmak Dağları'nı kara ve korkutucu bir karanlık kaplarmış. Ama bu karanlık fazla uzun sürmez, ay gökyüzünde gözüktüğü zaman Selene koşarak gelir, ışıklarıyla sevgilisi Endymion'u sararmış. Bu iki sevgili için sevgi ışığın kendisiymiş. Efsanelerde ölümsüz tanrılar her zaman ölümlü insanların mutluluklarını kıskanmışlardır. Ama nedense bu efsanede Tanrı Zeus, Selene ile Endymion'un bu güzel beraberliğinden çok hoşlanmış. Bir gün yalnız çoban Endymion'u yanına çağırarak kendisine bir armağan vermek istediğini söylemiş ve çobana "Dile benden ne dilersen" demiş. Endymion, "Ölümsüz bir uykuyla uyumayı istiyorum" demiş. İşte o günden sonra Beşparmak Dağları'nın dorukları bitmeyen bir ışık pırıltısıyla kaplanmış. Bugün Beşparmak Dağları'ndaki o kar yağmış gibi beyazlığı görenler, Tanrı Zeus'un Endymion'a verdiği sözü tuttuğunu ve Selene ile Endymion'un birlikte olduklarını düşünürler. Dünyada ilk güzellik yarışması. Kral Aikos'un oğlu Peleus, altın posta avcılarının gemisi Argo ile Marmara Denizi'nden geçerken Tanrıça Tetis'i görür ve gönlünü ona kaptırır. Çok geçmeden de deniz tanrıçası Tetis'le Peleus evlenmeye karar verirler. Düğüne bütün tanrılar çağrılır. Yalnızca ortalığı karıştırır düşüncesiyle Tanrıça Eris çağrılmaz. Çünkü Tanrıça Eris kıskançlık ve nifak tanrıçasıdır. Ama Eris düğünün yapıldığını haber alır ve çıkar gelir. Düğünün en hareketli anında ortaya bir altın elma atıp düğün evini birbirine katar. Çünkü elmanın üzerine en güzeli diye bir yazı yazmıştır. Düğün evinin konukları olan tanrıçaların hepsi kendisini en güzel varlık olarak kabul ettikleri için herkes elmanın kendine atıldığını söyleyerek ona sahip olmak ister. Sonunda güzeller elene elene seçim 3 kişi arasında düğümlenir. Sırasıyla bu 3 güzel şunlardır. Afrodit, Hera, Athena. Üç güzel de aralarında bir çözüme varamayacaklarını anlayınca tanrılar tanrısı Zeus'a gidip olayı anlatırlar ve elmayı alacak güzeli seçmesini ondan rica ederler. Zeus böyle bir olayın başını derde sokabileceğini çok iyi kestirdiği için güzellere bu işi kendisinin yapamayacağını ama İda Dağı'nda yaşayan Paris, Alexandros adlı gencin güzellik konusunda tek bilgili kişi olduğunu söyleyerek güzelleri başından savar. Paris, Troya kralı Priamos'un oğludur ve bir gün
ülkesinin başını derde sokacağı insanlığa duyurulduğu için babası tarafından İda Dağı'na bırakılmıştır. İşte bir gün kavalını çalıp koyunlarını otlatırken üç tanrıçayı birden karşısında gören Paris çok şaşırır. Üç tanrıça da birbirinden güzeldir. Paris'i etkileyebilmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ayrıca üçü de Paris'e birinci seçilmelerine karşılık çeşitli önerilerde bulunurlar. Hera Asya krallığını, Athena Troyalıları Akalarla yaptıkları savaşta yengi sahibi yapabileceğini, Afrodit de kendisine eş olarak dünyanın en güzel kızının sevgisini vereceğine söz verir. Ayrıca üç güzel de Paris'i etkileyebilmek için değişik giysiler giymişler. Yalnızca Afrodit beyazlar giymiş ve beline bir çiçek takmıştır. Ama Paris bütün bunlara karşın seçeneğini yapmış ve ilgiyle Afrodit'i incelerken Hera onu görmüştür ve güzellik tanrıçasına kızarak o beline bağladığın çiçekle ilgiyi kendi üzerine çekiyorsun ve Paris'i etkiliyorsun der. Bu söz üzerine Afrodit Hera'ya çok kızar ve hışımla belindeki çiçek bağlı kuşağı kopararak Hera'ya uzatır. Eğer güzellik bununla oluyorsa buyurun siz takın der. Hera kuşağı alıp beline takar ama hiçbir şeyi değiştiremez. Çünkü Paris elmayı Afrodit çoktan uzatmıştır. Böylece onun en güzel kadın olduğunu kanıtlamış ve kadınlar arası güzellik yarışmasının Anadolu'da başlamasına neden olan Eris'in ilk seçici kurulu olmuştur. Ama bu olaydan sonra Tanrıça Hera ile Athena elmayı alamadıkları için Troya Savaşı'nda Akalara yardım ettiler. Troya'ya Afrodit ve savaş tanrısı Ares'ten başka kimse yardım etmedi. Afrodit yarışma öncesi Paris'e eş olarak dünyanın en güzel kadınının sevgisini vereceğini söylemişti. O zamanlar çağın en güzel kadını Helena idi. Helena da Sparta kralı Menelaos'la evliydi. Paris bunu öğrenince kadını kaçırdı ve Troya kentine getirdi. İşte bu nedenle Agamemnon ordularına emir verdi ve Akalar Troya'ya saldırdılar. Eros ile Psiye. Bu söylencenin kaynağı bugünkü Büyük Menderes Irmağı'nın aktığı Arşipel denilen yere çok yakın olan Miletos Yarımadası'dır. Bir zamanlar Miletos kralının üç kızı varmış. Bu üç kızdan büyük kızı herkes istemekteymiş. Ondan küçüğünü de oğullarını almak için her gün analar babalar gelip gidermiş. Sonunda da bu iki kız hemen evlenmişler. Ama en küçükleri olan Psiye, kardeşlerinden daha güzel olmasına karşın herkes onun için bu tür şeyler düşünmeyip ona kardeşlerine gösterdikleri ilginin dışında başka bir gözle bakarak adeta bir tanrıçaymış gibi tapıyorlarmış. Bu ilgi sonunda o kadar büyümüş ki insanlar güzellik tanrıçası Afrodit'in yerine yemin edecekleri zaman Psiye'nin başı üzerine diye dua etmeye başlamışlar. Ve ondan sonra yavaş yavaş insanlar tanrıça Afrodit'in tapınağına bile gitmemeye başlamışlar. Afrodit bu işe o kadar çok kızmış ki hırsından deliye dönmüş.